Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Ben Sami Zorlu. Kıymetli doktorumuz, doçent doktor Fırat Erdoğan'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefalar, teşekkür ederim. Sefa bulduk, sağ olun, eksik olmayın.
Bir önceki programımızda yangın ve yanmalardan, boğulmalardan, kesilerden, elektriklerden, elektrik çarpmalarından ve düşmelerden bahsettik. Çocuklarımızın başına gelebilecek bu tür kazalardan bahsettik. Bu konuları arzu ederseniz devam edelim.
Evet, bir kısmı kalmıştı, bitirmiş olalım diye.
Zehirlenmelerden bahsetmiş olalım hocam. Zehirlenmeye karşı ne gibi önlemler alabiliriz? En çok zehirlenme türü ne şekildedir? Bunlardan bahsederek başlamış olalım.
Şimdi şöyle, zehirlenmeler çok önemli konu başlığı. Çünkü aslında belki travma konusu, kaza konusu, yanıklar, yani bunların bir özelliği var. Bazı hastalıklar için falanca coğrafyanın hastalığı. İşte sıtma bizim gündemimizde yok. Sıtmadan İstanbul'da ben bir sıtmayı tanıyacak durumda hiç ömrümde sıtmasızı görmedim.
Evet.
Çok nadir denk gelir bize. İşte mesela falanca işte büyüme gelişme geriline bağlı ölüm. Ya bu da Türkiye'nin hastalığı değildir. İşte Afrika'nın bir yerinde görülür. İşte refeeding sendromu diye bir şey anlatıyoruz biz mesela derslerde. Sırf olaya bir perspektif katsın öğrencilerimize diye. Ne oluyor? İşte böyle Afrika'nın bir köşesinde ileri düzeyde büyüme gelişme gelikli bir çocuğa gıda veriyorsunuz. Ama çocuk ölmek üzere, yani ne bulsak verelim bir an önce toplansın garip denmiyor kesinlikle. O vücut aylarca yıllarca aç kalmaya bağlı, metabolizması değişmiş, organların çalışma prensipleri değişmiş oluyor. Siz çok miktarda suyu, aman garibim zaten susuzluktan ölecek deyip verirseniz böbrek o suyu süzemiyor, atamıyor. Beyin ödemine girip çocuk ölüyor bu sefer. Ne yaptınız? İyilik ettiniz çok vererek. Değil. Mesela işte sıtma o bölgenin hastalığı. Refeeding sendromu o bölgenin hastalığı. İşte Chagas hastalığı diye bir hastalık varmış. Sivrisinin sokmasıyla olurmuş. Yemek borusunda işte daralmalarla ölüme veya gençler ölüme hiç görmedik, duymadık. Bizim şeyimiz değil. Çiçek hastalığını anlatmanın bir manası yok. Niye? 30 yıl önce dünya üzerinden kalktı. Ama kaza, travma, yaralanma ve bunlara bağlı ölüm dediğiniz zaman bütün dünyanın ortak derdi. Zengin ülke, gelişmiş ülke, sağlık sistemi oturmuş ülke zaten diğer sorunları çözdüğü için en önde gelen ölüm sebebi çocuklarda. Böyle diyorsunuz ama işte en gariban Afrikalı da açlıktan işte yoldaki bir yaban ağacına sırmanıp oradan meyve toplamaya çalışıyor. Düşüp kafaüstü kafasını kırıp ölüyor bu sefer.
Evet.
Yani bunun etkilemediği coğrafya yok konu başlığı olarak. Bu manada önemli. Şimdi bunun bir de alt kurbu var. Zehirlenmeler. Zehirlenmeler de herkes için önemli. Eğitimli anne, eğitimsiz anne, zengin aile, fakir aile, işte İskandinavya'da gelişmiş ülke, Afrika'da gelişmiş ülke yok. Zehirlenme herkesin ortak derdi. Şimdi bununla ilgili olarak mesela bizim klasik kitaplarımızda çok fazla bilgi yer almaz. Yani büyüklerde, en büyük textbooklarda bir chapter, bir ünite olur o kadar. Daha küçük çocuksal hastalıkları kitabı dediğiniz zaman zehirlenmeler sadece oluşturdukları ilginç tıbbi tablolar nedeniyle bir değer ifade ederler. Ama artık geldiğimiz nokta en sık ölüm sebeplerinden biridir diyoruz. Bununla ilgili olarak da maalesef çok fazla çalışma olmuyor elimizde. Bu konuyla ilgili İstanbul Halk Sağlığı'nın güzel bir çalışması vardı. Ben internette ondan da istifade ettim programa hazırlanırken. Rakamların falan çoğunu oradan aldık. Sağ olsunlar, emeklerine sağlık. Çok güzel bir şey hazırlamışlar sunum. Dinleyenlerimiz de buradan hani akılda kalan, belki merak ettikleri, hoşlarına giden bir şey olursa sanıyorum zehirlenme yazıcı bir arama motoruna İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bir sunusu var. Oradan istifade edebilirler. Çok güzel bir slide şeyi vardı orada da. Şimdi zehirlenme dediğiniz zaman bir kere yarısı ilaçlardan, yarısı kozmetik temizlik ürünlerinden. Başına bu iş gelmemiş kimse yoktur. Yani evinizde Allah korusun kanser hastası çocuk kaç tane evde bulunur? Diyabet hastası çocuk kaç tane evde bulunur? Diyaliz olan çocuk kaç tane evde bulunur? Ama zehirlenme vakası iyisiyle kötüsüyle gelmemiş çocuk kaç evde bulunur?
Evet.
Son geçen hafta içerisinde çok yakın iki aile dostumuzun çocukları, biri bir grip ilacını şöyle tarif ediyor annesi de. Şişenin üzerine etiket yapışıklı abi diyor. Onun altı kadar doluydu, onu içti diyor. Bir diğeri de bir çamaşır makinesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Deterjanını işte bir kapak var. Doldurmuşlar. Makineye boşaltmışlar. Makineye çalıştırmışlar. Bunun dibinde süzülen damladan bahsediyorum.
Evet.
Yani bir fincanı doldurdunuz, boşalttınız, ne kadar kalırsa içinde. Bunu içmiş sadece. Bakın biri bir şişenin beşte birini içmekten bahsediyor. Öbürü damladan bahsediyor. Her ikisine de ben acilen ilk bulunduğunuz nereye yakınsanız oraya gidin, acil servise bir değerlendirilsin dedim. Çünkü içlerinde o kadar çok etken madde var ki grip ilaçları bu manada en sevimsiz ilaçlardır. 3-4 etken madde var, birkaçı da çok ciddi problemlidir. Uyarıcılar beyin üzerine etki edip problem çıkarır. Alerji ilaçları solunum sistemini baskılayabilirler gibi. deterjanlardan bahsettiğinizde çok şükür markalı mallardan çok problem yaşamıyoruz. Ama markasızların içinde ne olduğu zaten belli değil. Evet. Hadi dikkat ediliyor, zaten markalı mallar kullanılıyor ama onlarda da yüksek etkin maddeler olabiliyor. Olan şeyi söylüyorum size. Hani vatandaşlarımız, dinleyenlerimiz, hasta yakınlarımız zaman zaman şikayette bulunur ya. İşte bir kısmında onlar haklıdır, bir kısmında hastane haklıdır, bir kısmında doktor haklıdır. Hani o bizim işimiz değil, onu takip edenler edecek ama. Evet. İşte gittik hastaneye, bizde hiç ilgilenmediler. Hmm. İşte doktor bize yarım yamalak baktı. Bir ilaç yazdı, geri gönderdi. Demiyor ya ilgisizlik alameti olarak. Hı hı. Şimdi tam tersini söylüyorum size. İlgiyi, alakayı görün. Biri direkt yatırıldı. Çamaşır deterjanından kalıntı yalayan çocuk. Bir gece hastanede durdu. Aç bırakıldı. Serum aldı. Ertesi sabah hafif bir anestezi eşliğinde endoskopi yapıldı. Yemek borusuna, midesine bakıldı. Şükür bir şey yok dendi. Öğlene doğru taburcu edildi. Diğer kuzumuz şu grip ilacının dibinden içen arkadaşta. Hı hı. Midesi yıkandı. Aktif kömür uygulandı. Monitörü dedi. Serum takıldı. 24 saat gözlemde tutuldu. Sonra evine gönderildi.
Evet.
Ha, şimdi vurguyu tekrar yapıyorum, bakın. 40 derece ateşte gittik, bir ilaç yazıp gönderdiler bizi. İlgisiz davrandılar. Doğru. Ay buyurun size ilgi kardeşim. Yani biz hekim olarak bu konuyu ne kadar ciddiye alıyoruz'a bir ithaf var burada. Biz de almıyoruz aslında. Konu o kadar sevimsiz ve öngörülemez ki, kapıdan girdi. Hocam bir ilaç intoks var dedi sağlık memuru, hemşirenin nesnesi karşılayan. Hemen alın dediniz, acil müdahale, zaten herkes bilir, ilk başta aynı sağlık memuru başlar. Hı hı. O sırada doktor arkadaş aileyi bir sorguya alır ama müfettiş edasıyla. İşte hocam şuradan iki kaşık. Yok arkadaş, öyle olmaz o. Şu şişeyi bir koy benim önüme. Şu ilaç tabletini bir önüme koy benim. Şey unutmuşuz. Getir. Ben ilk müdahaleyi yapıyorum. Sen o kutuyu bana getir. Ya hocam WhatsApp'tan resmini çekip atalım. Olmaz. O kutu buraya gelecek. Resim çekilirken ilacın adı atılır. Miligramı yazılmaz. Onun 10 tabletliği vardır. 50 tabletliği vardır. Atılır. Atlanır. Hı-hı. Anlaşılamaz. Bunlar çocuk öldükten sonra geridir. Vah tuh demenin manası yok.
Evet.
Hiç kimse kimsenin gözünün yaşına bakmayacak arkadaş. Doktor hasta yakını acımayacak. O ilaç kutusunu bana getireceksin. Sonra doktor kendi kendine de acımayacak. En kötü tablo neyse buna göre kurgulayacak.
Hı-hı.
Olasıların en kötü senaryo neyse buna göre yapalım. Bir gece aile perişan olsun hastanede. Çocuğun gırtlağından hortumu soktuk, midesine batırdık. Olsun. Ben sabaha kadar uyumayıp başını bekleyeyim. Yarın iyi çıktı. Git arkadaş başımdan. Nereye gidiyorsan git artık. Sen evinde uyu. Ben de amelimin karşılığını Allah'tan bekleyeyim, mükafatını. Eyvallah. Ama kimse kimsenin gözünün yaşına bakmasın arkadaş. Ya bu işte kötü bir şey çıkma ihtimali %1. Abicim %1 ölüm ihtimali demek. Dünyanın en sık hastalığı demek. Böyle bir şey yok zaten.
Hı hı.
Bu dediğim tablolar afaki şeylerden, Nuh Nebi'den kalma hikaye anlatmıyorum. Geçen hafta bilfiil İstanbul'da yaşanmış hadiseler. İkisi de benim aile dostum. Biri grip ilacından bir ölçek, bir miktar neyse bir şey içti. O yüzden bir gece hastanede midesi, hı hı, yıkandı, aktif kömür uygulandı, sabaha kadar bekletildi. Çok da iyi yapıldı. Herkesin eline sağlık, ne güzel oldu. Hiçbir şey de çıkmadı. Evet. Sonuç boşuna yapmışız. Yani dolusuna mı yapsaydık? Şöyle bir hani anekdot anlatırlar. İşte devrin zalim hükümdarı gelmiş, işte Yunan düşünür Sokrates'i, seni tutuklayacağız demişler. Eşi ağlayıp feryat etmeye başlamış. Ey Sokrat, şüphesiz ki sen haksız yere tutuklanıyorsun. Kanında bir sus, haklı yere tutuklansam daha mı iyiydi? Tamam yani haksız yere tutuklanmak kötü bir şey ama böyle olsa daha mı iyiydi? Ne oldu şimdi bir gün biter. Ya hoca bütün bunları yaptım, boşuna yaptım. Yani dolusuna mı yapsaydım? Allah korusun, çocuk ölseydi ondan sonra mı yapacaktık bunları?
Yani.
Bu zehirlenmeler böyle iğrenç hastalıklardır. Öngörülemeyen hastalıklardır. Zehirlenme, kaza önlenemez. Yaralanma ve sekel korunulabilir şeylerdir. Gözünün yaşına bakmayız arkadaş.
Hı hı.
Hiç kimse 10 hasta bakıp mesai bitirip eve gitmek dururken 3 tane çocuğa endoskopi yapıp başını ağrıtmaz.
Hı hı.
Ağrıtmaz, bu böyle. Hani özel sektör olsa ya arkadaş maddi kaygıyla mı yaptı hastane bunu acaba diye bir kötü niyetle düşünebilirsiniz ama devlet hastanesi bir kuruş para almadan yapıyor zaten bu işlemi. Çocuk çamaşır deterjanının kapağına dökülmüş ve sonra da makineye boşaltılmış ölçeğin dibinde kalan çamaşır deterjanının kalıntısından içtiği zannedildiği için endoskopi yapıldı. Hı hı. Çok da iyi yapıldı. Yapılmayıp daha sonra mesela lavabo aç diye bilinen bir şey vardır. Lavabolar, hı hı, tıkanır, açan, evet, kimyasal şey var. En kötüsü bu bildiğim kadarıyla sık rastlananlardan. Bir hekim arkadaşın yeğeninin başına gelmişti. Bir şey olmaz diye biraz hafif davranılmış. Aile doktoru bilmiyorum. Çok eski bir hikaye bu. Davranılmış. Ama bunların hasarı bazen aynı gün yakarak kavurur yemek borusunu. Bazen birkaç ay sonra daralmayla ortaya çıkar. Geçmiş olsun efendim. Çocuk ayda bir kere ameliyat oluyor şimdi düzenli olarak. Bir balon sokuluyor. Genişleterek yemek borusu sağlanmaya çalışıyor. Yoksa çocuk fışkırı tarzı kusmalarla acillik oluyor. Buyurun, önemsemediğiniz bu. Ben bizim evdekileri hatırlıyorum. Mesela benim çocuklarımdan biri bir antibiyotin tabletinden yutmuştu. Biri silikon yemişti. Onun dışında zehirlenmeler çok. Önceki programlara bakıyorum mesela. İşte bizim evde kaza olmaz, yaralanma, ben dikkat ederim. Benim çocuklarımdan biri iki kere kolunu kırdı. Biri bir kere ayağını kırdı. Benim hatırladığım, işte bakın, bizim evde eğitim seviyesi yüksek. Efendim işte güzel geniş bir dairede oturuyoruz. İşte kömür sobamız yok. Çok yüksek katlı bina değiliz. Çocukları bakıcıya bırakmıyoruz. Sürekli başlarını bekliyoruz. Saydım, 3 tane ekstremite kırığı, bir kafa kırığı, işte bir ilaç içme, bir silikon yeme. Bizim evet. Evdeki kaza ve yabancı cisim zehirlenmeleri bunlar.
Ne kadar lüks olursa olsun dikkat edilmediği zaman oluyor.
Evinizde ne varsa, konfor arttıkça bir kere riskler daha çok artıyor. İki, zehirlenmeler bahsi ayrıca değerlendiriyorum. Bu, başına bu hadiseler gelen arkadaşlardan biri üniversitede öğretim üyesi. Öbürü benim dediğim yakın bir aile dostum. Anne baba işte lise üniversite mezunu falan. Geliyor kardeşime. Son bir haftada başımıza gelen işler bunlar. Bu zehirlenmelerle ilgili de iki tane temel sıkıntı var. Maalesef evlerimiz ecza deposu oldu artık. Bir kısmını teşvik de ediyoruz. Çocuk ele olan evde bir ağrı kesici bulunsun, ateş düşürücü bulunsun istiyoruz. İster istemez, özellikle ebeveyn, büyük ebeveyn varsa, dede nine grubu, anneanne babaannelerimiz varsa evlerde, inşallah oluyordur. Bunlar varsa maalesef evde ilaç bulunma oranı çok artıyor.
Evet.
Tehlikeli ilaç oranı daha çok artıyor. Evde bilmiyorum işte Sami Hocam, senin annen baban kaç yaşındadır, kaç ilacı vardır, ama bir çocuğun anne babası 30'lu 40'lı yaşlarda olur. Genelde onun bir ilacı olmaz. Ama anne babanın anne babası 70'li 80'li yaşlarda olur, bir çuval ilaç olur.
Evet.
Maalesef her evde bir depresyon ilacı bulunuyor artık. Bunlar ileri düzeyde problemli. Her evde tansiyon ilacı bulunuyor, kalp ilacı bulunuyor, şeker. Bunlar ciddi riskli ilaçlar. Yoksa basit ağrı kesicilerde çok miktarda tüketmediyseniz tüylerimiz diken diken olmuyor hemen. Ama mesela vitamin ilacı 3-5 tane çok da derdimiz olmuyor. Bunun dışında çok fazla kozmetik ve temizlik ürünü bulunuyor evlerde. Eskiden belki bir tane sabun vardı. İnsanlar yıkanırken de onu kullanıyorlardı. Saçlarını da onunla yıkıyorlardı. Gerektiğinde de çamaşırlarını da onunla yıkıyorlardı. Şimdi bakıyorsun bizim evin dolaplarına bakıyorum. Onlarca değişik deterjan çeşidi. Ha, bu ona yarıyor, bu buna yarıyor, ama sayı artıyor. Kapladığı hacim artıyor, kapladığı alan artıyor. Unutulma ihtimali de artıyor. Evet. Bardağın dibinde kalmış sızıntıyı içmiş çocuk. Endoskopi yapıldı. Yapılır, haklıdır, yapacak bir şey yok bunlarda. Bunlarda mesela yine çok basit tedbirler var. Diyeceksiniz ki ben okurken, ki yani benim ömrüm bu işte geçti. Benim işte tıp fakültesine girişim 93 yıl, işte 25 yıl olmuş neredeyse. Hep hasta, hastalık, kaza, yaralanması, hep bunları gördük. Ama bazılarını ben bile hiç düşünmemişim. Bu kadar basit bir tedbir bir çocuğun hayatını kurtarır diyoruz.
Evet.
Bir, öncelikli olarak evde ilaç bulunuyor. Maalesef bulunuyor. Yapacak bir şey yok. O zaman bu ilaçları mümkün olduğu kadar kilit altında tutalım. Kilit altında tutamayacaksak ulaşamayacakları yerlerde bulunduralım. İçleri boşsa bile şişeleri, kutuları ortalıkta bırakmayalım. Hiçbir zaman bir çocuğa ilacın, bak sana şeker yediriyorum oğlum diye ilaç içirmeye kalkmayalım. Limonata içiriyorum diye ilaç içirmeye kalkmayalım. Özellikle evde misafir var ise ve rutin kullandığı bir ilaç varsa, işte dedik ya, anneanneler babaanneler misafir gelmiş, birkaç gün yatılı kalacaklar, onların ilaçları çok fazla olur. Aman arkadaş, bütün eşyalarını gel salonumuzun baş köşesine koy, ev sana feda olsun, ama gözünü seveyim ilaçlarına dikkat et. Mümkünse ilaçlarını aynen askeriyedeki gibi girişte teslim et ev sahibine, çıkışta teslim al. Üşenmeye arkadaş, bunun başı sonu 5 dakikalık bir eziyet, 5 dakikadan uzun sürmüyor. Ama düşünün ki işte anneanne babaanne gelmiş eve, çantadan o 10 tane hediye getirmiş torunlarına. Şeker çıktı, çikolata çıktı. Yokken o torun o gelir, onun annenin babaannenin çantasını karıştırır.
Evet.
Bir de güzel cicili vicili bir şişe bulursa açar bakar. Bunlar çok kolay olacak şeyler. Özellikle ilaçların bir ilaç kutusunda, ilaç çantasında bulunmasına özen gösterelim. Mesela çok kullanılan ağrı kesiciler, rutin içilen vitaminler tane tane unutulmasın diye kullanılıyorsa cüzdanda duruyor bazen mesela. Cüzdan çocukların ulaşım yerlerinde bulunabiliyor. Özellikle şurup ya da tablet önemli değil. Mutlaka orijinal kaplarında saklayalım. Sanki eskiden bulunamıyordu da yapılıyordu gibi geliyor bana, ama işte meşrubat şişelerine çamaşır suyu konurdu. Böyle bir adet vardı. Temizlik malzemeleri zeytinyağı şişesine konurdu mesela. Bunlar bu şekilde içilirdi. Mesela çocuğunuza ilaç içireceksiniz. Saat kaçta içirelim? 9'da sabah 9 akşam 9. Sabah 9'da problem yok, akşam 9 hava karardı. Çocuğun tam zaten hastaydı, uykusu geldi, yatarak ışığı yakmayalım, uykusu açılmasın dedik. İlacını içiriverdik. Karanlıkta yanlışlıkla ağrı kesici yerine bilmem ne içirmişiz. Bit ilacı içirmişiz. Öldürür. Öldürür. Direkt Allah öldürür. Damacımı yok. Tablet içiyorduk. İki tablet içecekti çocuk bundan. Antibiyotik yerine annesinin tansiyon ilacını, tiroid ilacını içmiş. Hormon ilacını içmiş. Öldürür. O yüzden kural neymiş? Karanlıkta çocuğa ilaç içirmemek lazımmış. Eyvallah. Ben de hiç düşünmemiştim. Bu derse çalışırken öğrendim.
Eyvallah. Allah razı olsun.
Kesinlikle dediğim gibi özellikle misafirlerin ilaçlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Onlar kontrolcü ilaçlar olabiliyor. Bir de evde herkes kimin ne ilaç içtiğini bilir zaten ama misafirin ne içtiğini bilmeyiz genellikle. İkinci şey olarak mesela ilaçlardan farklı olarak temizlik maddelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Bu aşındırıcı madde deniyor. Tuz ruhu, lavabo açıcılar, çamaşır suları gibi. Bunları ölümüne dikkat edin. Kapağını 3 kere paranoyak şekilde kontrol edin. Kapattım mı diye. Olabilecek en üst rafa koyun. Hiçbir zaman 30 saniyeliğine de boş bırakmayın. Bu çocuk milleti zarar ziyan vermek üzere programlanmış yaratıklardır. 30 saniyede bulur onu içer o çocuk. Daha tehlikeli maddeler olarak mesela bahçeli bir evde yaşıyorsanız bahçe kimyasalı diyoruz. İşte böcek ilaçları. Mesela bir jeneratörünüz vardır bahçeli eviniz varsa. Bunun yağı, mazotu vesairesi. Geniş bir bahçe varsa köy yeri ise böcek ilacı, fare ilacı, tarım ilacı gibi şeyleri kilit altında tutun. Üşenmeyin, kilit altında tutun. Allah korusun bir torununuz bu böcek ilacını içip hayatını kaybeder. Üşenmemekte fayda var yani. Temizlik ilaçlarıyla yiyecek içecekleri kesin olarak çok uç noktalarda bulundurmalıyız. Birini bir başta, birini bir başta. Balkona koysak daha iyi. Ya balkona koysan daha iyi ama çocuklar balkonda biraz daha göz ardı edilirler. Gizli saklı orada içip gelme ihtimali daha mümkündür. Mümkün mertebe bunları kilit altında bulundurmaya özen gösterelim. Peki içtiklerinde ne olur? İki gruba ayırmış idik. Birinci grup ilaçlarda ne olur? Biz şimdi şöyle yaklaşıyoruz. İşte ilaç içtiği şüphesiyle getirilen hasta. Ne içti kardeşim? İşte en basit parasetamol ateş düşürücüden içti. Bu en basittir ama belli miktarın üzerinde karaciğere zarar verir. En kötüsü yine basit ilaçtan edilen grip ilaçlarıdır. En çok tehlikeyi biz bunlardan görürüz. Şuruplardan bahsediyoruz şu an öncelikli olarak daha kolay içilebildiği için. Geldi ilacın mesela dozuna bakıyoruz biz. 100 mililitrelik bir ambalaj. Bunu kaç gündür kullanıyordu bu çocuk? 4 gündür kullanıyordu. Sabah akşam bir ölçek içti. Bir ölçek 5 mililitre. Sabah akşam 10 mililitre 4 günde 40 mililitre. Geriye ne kaldı? 60 mililitre. Annesi çok sözüne güvenilir, bilgili, dikkatli, eğitimli bir anne. Hocam kesinlikle şu yok arkadaş ben anlamam. Kaç gündür içiyor? 4 gündür. 40 mililitre gitti. O zaman bu çocuk 60 mililitre içti sayarım ben bunu. En kötüye göre iş yapacağım. Sonra bakıyorum diyorum ki bu ilacın etken maddesi 5 mililitrelik bir ölçekte 10 miligram mesela. 60 mililitre de 12 ile çarpılarak 120 miligram. Böyle de bitmiyor bizde hesap. Çocuk var, çocuk var. Ben 2 yaşında henüz 11 kilo olan çocuk da çok görüyorum. Ama 6 yaşında yani kolaylıkla zehirlenebilecek bir çocuk 58 kilo da görebiliyorum. Onun içtiği bir olmuyor. Kilogram başına kaç mililitre, kaç miligram içmiş diye bakıyorum. En kötüye göre hesap yapıyorum. Önüme bir rakam çıkıyor. İşte hastamız işte AE 7 yaşında erkek çocuğu işte evdeki antibiyotikten 18 miligram kilogram içmiş gibi bir cümle elime geliyor. Evet. Bu sırada benim sağlık memuru arkadaşım zaten mide yıkamak üzere gerekli hazırlığını yapmış. Aktif kömür uygulamak üzere hazırlığını yapmış. Monitör etmiş hastayı. Gerekliyorsa kan tahlili alınabilecek bunun hazırlığını yapmış. Biz direkt hekim olarak da hem bilgilenmek hem taze bilgiyi ve garantili bilgiyi almak hem de yasal prosedüre tabi etmek gayesiyle zehir danışma merkezi var. Orayı arıyoruz. Evet. O yüzden hasta yakınlarımıza da tavsiyemiz daha doğrusu artık sağlam yakınlarımıza da tavsiyemiz zehir danışma merkezi kolay ulaşabilir birilerinin numarasını koyun ve siz de arayın zehir danışmayı. İlk yapılacakları anne babaya da söylüyorlar bildiğim kadarıyla. Ha, bize teknik bilgi veriyorlar. Diyorlar ki işte ne kadar çocuğun adı soyadı ne, yaşı ne, hangi hastaneden diyorsun, ne içmiş, ne kadar içmiş. 30 saniyelik bir diyaloğun sonunda diyor ki doktor bey sizin hastanız durumu çok ciddidir. Acilen yoğun bakım olan bir üniteye sevk etmeniz lazım. Ya da bu hasta ciddi bir risk ifade etmemektedir. Herhangi bir şekilde kan tahlili yapmayın. İşte mesela midesini yıkayın. 6 saat gözlemde tutun. Bir problem yaşamazsanız gönderirsiniz.
Evet.
24 saat gözlemde tutun. Mutlaka monitörize edin. Kan kalsiyum düzeyine bakın. Kan potasyum düzeyine bakın. EKG'sine dikkat edin. Bu ilaç tansiyonda ciddi artışları azalmaları neden olabilir. Baş ağrısı olup olmadığını iyi sorgulayın. Çocuğun şuur durumunu iyi takip edin. Gibi bir takım önerilerle bırakıyorlar. Arkasından biz bu hastayı takip ediyoruz. İşte genellikle iyi oluyor. Yani çok şükür %90'ı 95'i yoğun bakım acil şartlarında takip edilip evine gönderiliyor. Ama nadiren işte mesela çok yüksek doz alınmış ilaç, intihar kastıyla alınmış ilaçlar var oluyor. Bunlara plazmaferez deniyor. İşte hemodiyaliz deniyor. Diyalizler, kanın temizlenmesi gibi ameliyeler de gerekebiliyor. Bunları sevk etmek de gerekebiliyor. İkincisi ve bizim için daha belki sevimlisi olan nokta, kimyasal maddeler, deterjanlarda vesaire deyse işe öncelikli olarak bu hastaların mesela birinci grup öncelikli olarak çocuk hekimi görsün. Çocuk yoğun bakımı olan bir ünitede takip edilsin ihtiyaç halinde. Ama kimyasal madde içimlerinde ise çocuk hekimi görsün, çocuk gastroenterolojisi ve çocuk cerrahisi olan bir yerde takip edilsin. Yanık var mı, korozyon var mı? İşte erozyon var mı? Burada bir daralma, genişleme bir şey olacak mı? Gerektiğinde endoskopi yapabileceğim bir ünite mi burası diye. Bunları takip etmek gerekiyor. Bunların daha çok hasarları yemek borusunda, nefes borusunda oldukları yanıklar, darlıklar, geçiş zorlukları gibi sebepler. Yoksa hiç yakmadan mideye gitmiş, mideyi de yakmamış bir temizlik maddesi aslında metabolizme çok fazla bir zarar vermiyor bu manada. Böyle durumlarda dediğimiz gibi ilaç ve diğer maddelerin zehirlenme olarak alımlarında ilk müdahale nedir? İlk müdahale koşarak hastaneye gelmektir.
Evet.
Hastaneye gelebiliyorsanız hiçbir şey yapmadan koşarak hastaneye gelin. En sık yapılan hata özellikle alkali özellikle deterjanlar, temizleyici maddelerde kusturmak daha büyük hasara neden oluyor. O yüzden kusturmaya çalışmamak lazım. İlk yarım saatte bir saatte hastaneye varırsanız bir de çok kibar bir şekilde midesini yıkayarak alıyoruz dışarıya zaten. Evet. Belki su içerek diluyo edilmek bazı yanıklarda zehirlenmelere de önlenebilir ama yani şöyle sihirli bir formül beklenmesin. İşte bir hocam bizim çocuk deterjan nevi bir şey içerse ne yapalım? Su içirin, süt içirin, kusturun, kusturmayın, ilaç verin, ters çevirin. Yok böyle bir şey yok. Her maddenin özelliği farklıdır. O yüzden profesyonelseniz müdahale edin, etmiyorsanız bir taksiye atlayın, hastaneye doğru gelin.
Şimdi Sami Hocam biz bu konuyla ilgili ben çok iyi hatırlıyorum. Belki 6 ay 1 yıl kadar önce bir programda böyle ev kazaları, yaralanmalardan bahsettik. Sonra dedik ki bu iş böyle olmadı. Buna böyle müstakil bir program yapmalıyız. Hatta sözümüz olsun bu programı yapalım dedik ama şimdi bakıyorum 3. programın ikinci yarısına geldik bu konuyla ilgili. Hala bitmiyor konu.
Evet.
Ve özetini bitirmeye çalışıyoruz. Yani bitecek inşallah konu başlıklarının sonuna geldik ama dinleyenlerimizden de ricamız aman boş vakit bulduklarında eğer dinlememişlerse eğer bir defaya mahsus bu programı herkes dinlemeli. Çünkü işte bir önceki bölümde bahsetmiştim ben senelerdir çocuk hekimliği yapan biri olarak bir takım şeyleri ben yeni öğrendim bu programa hazırlanır iken. O yüzden herkesin öğreneceği ve fayda göreceği şeyler var. Tıbbi değil insani bir program bu kısmıyla. Yani ben işte hekimim çocuğumun ateşi yükselirse ateş düşürü vermeyi becerebilirim. Ama zehirlenmede ben de aynıyım sizde hiçbir farkımız yok bu manada. O yüzden aman bu zehirlenme, kaza, yaralanma, travma işlerinde bir... olmasına engel olmak için elimizden geleni yapalım. İki olduktan sonra da ne yapmamız gerektiğini kabaca bilmiş olalım en azından istiyor idik. Şimdi en son olarak iki tane mesele var bu programın son kısmına kalmış. Bir soba ve şofbenler bir de genel manada konuyu bir toplayalım diye konuşmuş idik başlangıçta.
Evet.
Şimdi soba şofben mevzu maalesef memleketimizin hala gerçeği. Yani kömürle ısınılan yerlerin bir gerçeği. Doğal gazla kullanılan yerlerde de sanıyorum problem olabiliyormuş. Hala zaman zaman işte bu gece lodos fırtınası bekleniyor. İşte şofben zehirlenmelerine karşı dikkatli olunuz deniyor. Her gün bilmiyorum rakam ama yani işte 3 çocuk birlikte banyoya girdi. Banyo yaparlarken boğulup öldü, zehirlenip öldüler gibi şeyleri maalesef hala çok yaygın olarak duyuyoruz. Bunlarda özellikle sıkıntı şu. En çok ölüme neden olan karbonmonoksit. Bunun herhangi bir tadı yok, kokusu yok, rengi yok. Hiçbir şekilde ayırt edemiyorsunuz. O yüzden sessiz katil diyorlar. Aynen. Ben mesela ilk duyduğumda çok enteresan gelmişti bana. Doğalgaz İstanbul'a yeni döşeniyordu daha o zaman yani belki bir 25 yıl önceki mevzu. Şöyle diyordu bir belediye yetkisi açıklama yaparken aslında doğalgaz kokusuz bir gazdır. Fakat sırf kaçaklarda uyanılabilsin diye en tanıdık koku olsun diye sarımsağı seçtik. Sarımsak esansı koyduk gazın içerisine. Böylece bir yerde doğalgaz kaçağı varsa sarımsak kokmaya başlayacak diye. Çok enteresan gelmişti bana ama çok da faydalı bir şey. Bir de herkesin tanıdığı bir şey diyor adam çok doğru olarak. Mesela işte burada tanıdık bildik bir şey yok. Kokuyu alıyorsunuz karbonmonoksiti. Alıyorsunuz hafif bir uyku hali. Tatlı bir uyku hali, bir sersemlik hali. Düşüyorsunuz, hani o an müdahalesi odan geri geri gelecek. Hala almaya devam ediyorsunuz, üst merkezler ölüyor, ölüyor. Bu anlattığım hikaye 5 dakikalık bir şey zaten başı sonu.
Evet.
Ondan sonra iş bitti.
Allah muhafaza.
Nerede oluyor? Şofbenli oluyor. Nerede oluyor? Banyoda oluyor. Banyodayken biri doğal olarak kapı içten kilitli. Fark etseniz ne olacak?
kırana kadar zaten iş işten geçmiş oluyor. O yüzden bir, hani artık size mi düştü bu diyecekler. Doğalgazınızın her sene bakımını yaptırmayı unutmayın. Ama şofbeninizin bakımını yaptırmayı unutmayın. Evet. İşte nasılsa bunun tertibatı benim de bildiğim bir konu değil. Hani teknik servise bir danışmakta fayda var. Özellikle hala kömür sobası, odun sobası kullanılan yerlerde bağlantıları çok dikkat etmek gerekiyor. İşte havalandırmaya çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapmak gerekiyor? Önemli olan nokta şu. Mesele dediğim gibi gaza maruz kalmış kişi eğer dakikalar içinde fark edilmişse hemen dışarıya çıkarılır. Yüksek oksijen satürasyonunu havada alıp vermeye başladıkça rahatlar zaten. Çocuk ya da büyük önemli değil. Ama maalesef saatler geçmişse ki böyle oluyor. Bu aslında tıbbi bir konu değil bu konu. Biz hastayı öldükten sonra görüyoruz. Hasta olmuyor artık. Yani evet. Kaybedildikten sonra görülüyor. Nadiren işte zehirlenme olmuş. Acil hastaneye yetiştiriliyor. Karbonmonoksitin işte oksijenle bir yarışma şeyi var. Kanın oksijen taşıma özelliğini, bağlama özelliğini engelleyerek oksijenasyonu bozuyor. Ama dediğim gibi bu şanslı kişi kaç tane bulunuyor, ne kadar geliyor? Çok tecrübem yok işin doğrusu. Yoğun bakımcı arkadaşlar takip ediyor bunları. Maalesef niye tecrübemiz yok? Bu hastalar bize yetişemiyor. O zaman biz bu işi başka türlü çözmeliyiz. Bu işler başımıza gelmeden tedbir almalıyız. Biz milletçe hani evimiz geniş olsun, düzgün muhitte olsun, işte fayansımız güzel, ya bunları para harcayalım da diğerlerinden de kısmayalım çünkü daha pahalıya geliyor fazlası.
Evet,
havalandırmadır, maalesef. Bakımdır, işte bu karbonmonoksitten korunmadır. Teknik olarak ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Çünkü bizlik bir şey değil artık. Olduktan sonra biz sadece bakıyoruz olaya.
Hocam peki bu kazalarla alakalı yaklaşık 3-4 program yaptık. Genel manada şöyle son kez farklı bir konuya geçeceğiz çünkü. Son kez ne söylemek istersiniz? Böyle dinleyicilerimizin aklında kalacak birkaç söz de alalım
sizden. Yani şöyle dediğim gibi konunun bir genel prensipleri var. İşte kazalar, yaralanmalar, zehirlenmeler, yanıklar, haşlanmalar, düşmeler, travmalar vesaireler. Bunlardan korunmalara dikkat edelim. Çünkü olduktan sonra bir şey yapamıyoruz. Kaza demek önlenemeyen şeydir. Yaralanma ve sekel demek tamir edilebilir, korunulabilir şey demektir. Bunlara engel olalım. Ama bunun dışında genel manada hani bir şey görüyoruz. Çocuk üçüncü kattan düştü. Zaten gözümüzün önünde düştü, her şeyi anladık da. Benim son böyle vurgulamak istediğim bir nokta var. Bazen anlayamıyoruz durumu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela bir hocamız zehirlenme dersi anlatıyordu. Zehirlenmeye karşı risk oluşturan durumlar. Hanımların kabul günleri zehirlenmeler açısından bir risk grubudur. Allah Allah, ne alaka diyorsunuz? O gün çünkü annenin 5-10 tane misafiri var. Onlarla eğleniyor. Diğer çocuklar da var. Onlar da bir araları oynarken fındık fıstık ikram edilmiş. İşte fındık fıstık genizde kaçırma açısından risk faktörü. Gözden ayrı tutulma açısından risk faktörü. Falanca hanım teyze gelmiş. Tansiyon ilacı çıkarırken bir tane düşürmüş. Bulamamış. İkinciyi yutmuş. O birinciyi de söylemeyi unutmuş. Yerden bulup yiyor seninkisi onu. Hanımların kabul günü risk grubu diye anlatmıştı. Bana enteresan gelmişti. Hani bunu şey olsun diye söylüyorum. Örnek olsun diye söylüyorum. Akla gelmedik yerlerde başa geliyor bu hep. Çocuğunuz alışılmadık sesler çıkarıyor. Alışılmadık şekilde ağlıyor. İnler gibi ağlıyor. Çığlık atar gibi ağlıyor. Etini koparmışsın gibi ağlıyorsa burada bir problem vardır.
Evet.
Alışılmadık bir mesela girdiğiniz mutfakta bir tuhaf bir durum var. Çocuk da orada baygın yatıyor. Ne dikkat çekmeli mesela? Ortada saçılmış ilaçlar. Almış 3-5 tane yemiş, düşmüş, bayılmış ilaçlar ortalıkta. Çocuk baygın olarak orada yatıyor. Bakıyorsunuz doğalgaz ocak sönmüş ama gaz sızdırmaya devam ediyor. Çocuk orada düşmüş, işte bir kan lekesi görüyorsunuz. Öbür tarafta bir bıçak var. Oynarken bir tarafını kesmiş, kan kaybından işte bayılmış falan gibi. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani alışılmadık sesler ve alışılmadık görüntüler deniyor. Ortamı bir koklayın. Değişik bir koku var mı? Özellikle gaz kokularına dikkat edin. Sızdırabilecek bir madde var mı? Bir işte alevi sönmüş ama gazı devam eden bir ocak var mı ortamda? Buna dikkat edin. Ya bizim çocuk normalde çok iyi. Bizim öyle bir esprimiz vardır. Gelir. Hocam bizim çocuğun çok ciddi hasta olduğunu anladık. Nereden anladık? Bizimkisi çok afacandır. Dur desen durmaz. Koş, yat desen yatmaz. Duvarlara tırmanır. Çok uslu uslu yatıyor. Biz anladık ki çok hasta. Ben de çok ciddi alıyorum gerçekten bunu. Böyle alışılmadık bir durum söz konusuysa uyanık olun. Çocukta bir hırıltı sesi, garip garip kedi mırlar gibi bir ses geliyorsa uyanık olun. Böyle durumlarda acil bir şeyle karşılaşmış olma ihtimaliniz mevcuttur. Bunlara karşı dikkatli olun diyelim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam bu kazalarla alakalı bilgilendirmelerinizden dolayı. Şimdi kanayan yaramız çocuk istismarı konusundan bahsetmek istiyorum. Bu konuda tabii ahlaki yönlü belki bu programda konuşmak yeri değil olur ama sağlık açısından ne gibi önlemler alınıyor? İşte hükümetimiz, devletimiz bu manada ne gibi önlemler alıyor? Bu oran neden arttı? Oranlar nelerdir? Bunlardan bir bahsedelim arzu ederseniz.
Ya maalesef en sevimsiz konulardan biri Sami Hocam. Şimdi bu konuyu biz burada pratik bilgiler verelim istiyoruz. İnsanlara işte sağlıkla ilgili bir konuda ya bakın işte bir önceki konu işte çocuğunuz ilaç içerse ne yapmalısınız? yaparsınız gibi pratik herkese gerekecek bir bilgi bu. Şimdi şunu diyebilir dinleyenlerimiz. İşte ben çocuğumu zaten kötü davranmıyorum. İşte bu bir bilgi, bu öyle değil. Bu bir kere hani bu konu öncelikli olarak hekimleri ilgilendiren bir konu ama artık hekimleri aşmış bir konu. Yani iş hekime kalmamalı zaten burada. Biz şimdi hastayı muayene ediyoruz hastanede bir şekilde. Yanık vakası gelmiş. Bir programda bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Tam eldiven, çorap tarzı net keskin sınırlı yanıklar var mesela. Ya biliyorum ki hiçbir çocuk iki elini aynı anda aynı çorbanın içine sokmaz.
Evet.
Bu sokulmuş biri tarafından diyorum. Böyle olunca başka şeyler araştırmam gerekiyor. Başıma geldi bir doktor arkadaş. Abi diyor bizim çocuğun göbek çevresinde bir morluk var. Resmini çekip bana gönderin. Bu neden olur ki? Ya çok soramıyorsun. Şimdi biraz muhabbet devam etti. Yabancı uyruklu bir bakıcı iki gün önce işe başlıyor evde. Çocuğun karın yan tarafında bariz bir morluk. Şimdi işin en sevimsiz tarafı şu. Bir, bir çocuğun göbek yan tarafında morluk olmaz arkadaş. Hani halk arasında tabiyle kaval kemiğinin ön tarafında morluk olur. Top oynarken çarptı düştü falan falan. Hiç irdelenmeye değer değildir. Bu kadar yumuşak bir alanda morluk varsa kesinlikle bir problem vardır.
Evet.
Ha bu çok basit. Abisi ablası kavga ederlerken hani şöyle bir çimdik attı oradan. Olur mu? Olur. Ya çocuk bunlar başımıza geliyor. Da oluyor ama çok kötü niyetli bir bakıcı da bunu yapıyor.
Evet.
Yapıyor. Şimdi böyle bir durumda ben desem ki abi siz dikkat edin bu bakıcı yapmıştır bunu kesin. İspatlamak mümkün değil. Adamın hayatıyla sıkıntı, oynuyorum. Evet. Adamın meslek hayatıyla oynuyorum. Adamı çocuk istismarcısı, çocuk işkencecisi ilan ediyorum. Olacak iş değil. Peki bunu yapmasam organize profesyonel bir kötü niyetli şahıssa yarın öbür gün işte ben çocuğa ateş düşürücü yazmışım o bilmem neyle belki çocuğu öldürecek de. Şimdi buyur tedbir almazsam böyle oluyor. Tedbiri abartırsam da direkt iftiraya suizanına giriyor. Çok sevimsiz bir konu. Evet. Yani olay hekime yansımamalı arkadaş. Bu olayı başkaları çözmeli. Bu olayı işte dini otorite çözmeli. Sosyal otorite bunu çözmeli. İşte devlet bunu çözmeli ki bana gelmemeli bu iş. Bana geldikten sonra iş bitmiş zaten. Ya ben yanık tedavi etsem ne olacak etmesem ne olacak? Çocuk neler görmüş o güne kadar kimse bilmiyor. Şimdi
evet.
Çocuk istismarı var. Çocuk ihmali var. Bununla ilgili çok miktarda bilimsel çalışma yapılmış son yıllarda. Bizim üniversite okumcuları böyle bir ders yoktu. Ben asistanken bunlar ilk çıkmaya başladı. Ama rakamlar çok uçuk. Yani burada biraz şey de var. Benim çok hoşuma gitmiyor ama. Mesela işte gidiyorsunuz Anadolu'nun her ilçesinde, köyünde işte Nasrettin Hoca Türbesi var bir tane. Efendim yok burası türbe değil de makamdır. Niye çok seviliyordu? Burayı da. Ya bu doğru bir şey değil. Yani adamla doğruyu söyleyeceksin önce. Burası Nasrettin Hoca'nın bir tane türbesi olabilir. 50 tane şey olmaz. Burada da hani sevgiden doğan bir abartma söz konusu idi. Bu maalesef bizim istismar ve ihmalimizde, ihmal konumuzda sevgiden doğan bir şeye gidiyor. Şimdi çocuklarda işte istismara uğrama oranı, fiziksel istismara uğrama oranı %29. Ya 100 çocuğun 30'u şiddet görüyor diyorsun. Ama nasıl? İşte bugüne kadar bir defa kulağın çekildi mi diyorsun çocuğa. Kulağım çekildi derse bu çocuk istismara maruz kaldı. Şimdi bu çocukla kızgın yağ eli sokutulan çocuğu bir yere koyarsanız bu evet sizin iyi niyetle yola çıktığınız çalışmanızın sulanmasına ve insanlar tarafından ciddiye alınmamasına neden olur. O yüzden sahiden istismar ne onu konuşalım. Yani tamam hoş bir şey değil çocukların kulakları çekilmesin çocuklara tokat atılmasın ama bununla dediğim gibi işkenceye maruz kalmış çocuğu bir yere koyarsak bir yere varılmıyor bu şey. Yani bu kadar uçuk rakamlara. O yüzden bir takım rakamlar vereceğiz yurt içi yurt dışında istatistikler ama bazıları dinleyenlerimize abartılı gelebilir. Bence de abartılı. Ama açıklama bu. İyi niyetle şişirilmiş olaylar ki farkındalığı arttıralım diye. Ama sulandırılıyor maalesef. Şimdi mesela maalesef bu konuda en çok örnekler Amerika'dan gelir. Adamlar bakmışlar diyorlar ki 3 yaş altı çocuklarda ekstremite diyoruz. Kol bacak kırıklarının %25'inden fazlası istismar sonucu olur.
Evet.
Yani çocuk affedersiniz dayak yemiş, şiddete maruz kalmış, itilmiş, kakılmış, düşürülmüş gibi sebeplerle. 2 yaş altında çocuklarda eğer kafa içinde kanama varsa 1/4 ihtimalle bu çocuk istismara maruz kalmıştır deniyor. Maalesef bunların çoğu da çok profesyonel şahıslar oluyor. Şöyle bir şey var bizde mesela sarsma deniyor. Çocuğu iki göğüs kafesinde ortaya kucaklıyor alıyor. Zaten 1 yaşında 2 yaşında çocuk. O kadar hızlı ileri geri sallıyor ki hiçbir iz yok, darbe yok, tokat yok, morluk yok, çürüme yok. Kafatası içinde sallanan beyin kanamaya maruz kalıyor ve çocuk ölüyor. Hiçbir şey bulamıyorsunuz. Göz muayenesinde beyin içi kanamadan fark ediyorsunuz olayı. Mesela İngiltere'de her hafta 4 çocuğun istismara bağlı sebeplerden öldüğü hesaplanmış. 4 yaşından küçük çocuklar da oran bütün dünyada yaklaşık 1/1. Bütün dünyada günde en az 5 çocuk günde en az 5 çocuk çocuk istismarı sebebiyle ölmektedir deniyor. Hı hı. Ama şimdi bakın iki rakamlara uygunsuzluğa bakın. İngiltere haftada 4 çocuk diyor. Ortalama 2 günde 1 demek bu. Haftada 4 deyin hadi ona. Öbür türlü haftada 14. Yani İngiltere'de 4 bütün ya 10 mu? Bunlar birbirine çelişen rakamlar doğal olarak. Ama istismar yüzünden çocuklar ölebiliyor. Bu net. Toplum içinde sıklık yaklaşık %10'larda deniyor ama dediğim gibi 100 çocuğun 10'u istismara maruz kalmıyor. Bu bahsettiğimiz basit işte tokat atıldı falanlar da buna konulunca bu ortaya çıkıyor. Tekrar söylüyorum, tokat atılmasın muhakkak ama tokat atılan çocuğa da böyle bir özürlü muamelesi, ailede hani cani muamelesi yapılmasın. Hı hı. Ki gerçek canileri harcayacak enerjimiz kalsın geride diye. Bir araştırma yapılmış, 1/100'de 2 diyorlar yaklaşık olarak ölüm oranını. Hı hı. Yani 100 bin çocuk ölümünün ikisi maalesef istismara bağlıdır deniyor. Türkiye'de birkaç çalışma yapılmış ama çok çok öyle hani yüksek şeyler değil. Hani hastalı çalışmalar değil. Hı hı. Mesela burada da %30-40 gibi rakamlar çıkıyor ama %40'lar işte böyle bulunuyor. İki tokat atılanın tamamını bu. Yani bu maalesef var memleketin gerçeği.
Evet.
Mesela saç çekme sıklığı diye bir istatistik yapmış çocukları işte istismardan koruma derneği. Yani bir çocuğun saçını çekmeni nasıl ölçeceksiniz? Abisi bunun saçını çekti. Kardeşleri tarafından istismara uğrayan çocuk. Çocuk çocuğun saçını çekiyor şimdi. Bununla psikopat anne babayı bir kefeye koymamalısınız. Evet. Böyle onun dediğim gibi uzun lafın kısası istismar sık ama maalesef buna çok bir şey yapamıyoruz. Ben bir tek şeyi vurgulamak istiyorum buraya kadar gelmiş iken. Bir işte bahsettiğim bakıcı örneğindeki gibi kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Ezbere konuşmak istemiyoruz ama bir 477 nolu maddesi var anayasanın. Diyor ki çocuk üzerindeki haklarını kötüye kullanmayla sağlığının bozulmasına veya tehlikeye atmasına sebep olanlara 18 aya kadar ceza verilir.
Evet.
Bu var. Bir de maddesini tam hatırlamıyorum. Bunu bildirmeyen kişiler ve bunu bildirmeyen kamu görevlilerine de hapis cezası verilir.
Evet.
Şimdi burada en büyük sıkıntı doktorun başına geliyor. Gelmiş bakıyorsunuz ailede uygunsuz bir durum var. Ya anlatılan hikaye, görülen yaralar uygun değil. Yani bir çocuğun hem göbeği hem sırtı hem omuzunda yanık olmaz. Biri sigara söndürmüş bu çocuğun üzerinde. Derseniz eğer anne baba hapse atılacak. Kendini aklayana kadar canı çıkacak. Demediniz, olay gerçek, ihmal ettiniz. Başka bir hekim anladı. Bu şikayet konusu oldu. Bu kamu görevlisi görevini ihmal etti. 6 ay hapiste yargılayalıma dönüyor. Hmm. Dediğim gibi doktor için çok sevimsiz. Anne baba için çok sevimsiz. Çocuk için zaten çok sevimsiz bir konu. O yüzden ispatlamak şart ama zor. Bir de mesele korumak lazım. Şimdi böyle durumlarda dedik ya iş aslında doktora düşmemeli. İş engellemeye düşmeli. Bazı aile tiplerine dikkat etmek gerekiyor.
Hı hı.
Ailede bir üvey ebeveyn hani herkesi asla tenzih ederiz. Böyle bir şey demeyiz. İnsanlar ikinci evliliğini yapmıştır. İşte birinci eş vefat etmiştir. Bir şey olmuştur. Üvey ebeveyn demek sorunlu kişilik anlamına gelmiyor ama bu bir istatistik çalışmadan bahsediyoruz. Kimseye bir itham altında bulundurmuyoruz.
Evet.
Anne baba ölse istismara uğrama oranı bu. Anne babadan biri üveyse bu. Bu bir rakam. Üvey ebeveyn varsa biraz problem var demek. Ekonomik zorluk yaşayan ailelerde maalesef yukarıdan görülen şiddet birine yansıtılacak. Savunması olan çocuk ona yansıtılıyor maalesef. Anne baba tecrübesiz, deneyimsizse, çocukluk çağında kendisi kötü muameleye maruz kalmışsa, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı söz konusuysa bu bir problem. Çocuk açısından bakıyorsun, ya çocuğun hiçbir günahı yok tabii ki ama istenmeyen gebelik sonucu doğmuş olan çocuk maalesef istismara daha çok uğruyor.
Evet.
Evlat edinilmiş çocuklarda bu durum daha fazla. Maalesef memleketimizde hala bir miktar gerizekalı bulunuyor. İşte biz kız bekliyorduk, erkek çıktı, erkek bekliyorduk, kız çıktı diyenler, istem dışı gelenler maalesef şiddete daha fazla maruz kalıyor.
Hı hı.
Çok çocuklu ailelerde yakın yaş aralığıyla doğanların daha fazla şiddete maruz kaldığı gösterilmiş.
Hı hı.
Enteresan bir şey mesela huysuz çocuklar. Ya şimdi burada mesela bir şey ölçemiyoruz. Bakıyorsunuz şeker gibi bir adam, çok ahlaklı, çok düzgün bir ebeveyn. Ya gecenin bir vakti çocuk kalkmış saatlerce ağlamış. Adam uykusuz. Ya uykusuz adam zaten normal adam değil. Alkollü adamın yaptığı kazada işte bir derece deniyor ki bu alkollüydü, bu şeydir. Hani bu hata sayılmaz gibi düşünürseniz çok uykusuz, uykudan uyanmış yaptığı şey mazur görülür değil ama insan kardeşim bu böyle oluyor. Huysuz çocukların şiddete uygulaması daha fazla. Böyle olduğu için çocukların huysuz olması nasıl önlenir bilmiyorum ama ebeveynler bu işi düzenli yapacak. Nasıl uykuluyken araç kullanmayınız diyorsak uykuluyken çocuk bakmayın kardeşim. Yani duvara çocuk çarpmayın çok ağladı diye. Çevreye ait şeyler var. Mesela işte maalesef falanca dizi film piyasada çıktıktan sonra okullarda çeteler daha çok kurulmaya başlandı. Efendim bu dizi vatan sevgisinden bahsediyor falan. Ya aman kalsın o vatan sevgisi, bize lazım değil. Çocuklar hepsi bir bilmem ne vadisi şeyi çetesi mensubu olup çıkıyorlar.
Evet.
Bunların izlendiği evler, bunların yaşam şekli haline geldiği evlerde işte ailenin 9 yaşındaki oğlu ilk şiddet deneyimini 5 yaşındaki kız kardeşini döverek yapabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Toplumda şiddet ödüllendiriliyor mu bulunan toplumda? Falancanın işte abisi filanca şey olduğunda şöyle bir pataklamış dövmüş diye anlatıyorsanız o abi dövecek birini buluyor kendisine ev içerisinde ondan sonra.
Evet.
Bunun tam tersi olarak tabii koruyucu faktörler de var. Sosyal bağları güçlü, akıllı insanlardan oluşmuş aileler. İnsana değer veren aileler. İşte geniş aileler, anneanne, babaanne, teyze, dayı, hala varsa, ortam kalabalıksa, bu manada işe yarar adamlardan oluşan kalabalık varsa, bunlar risk gruplarını azaltıyor.
Evet.
Özellikle burada hani hepimize bir görev düşüyor. Konu komşuya da burada görev düşüyor. Biz konu komşunun çocuk sağlığına bulaşmasını hiç sevmeyiz. Sürekli negatif etkilidirler ama bu konuda hani böyle bir fesat çıkarmamak kaydıyla uyanık olmalarını rica ediyoruz bu manada. Mesela bir hekim arkadaş da bir konu komşuda öykü verirken işte bu çocuğun 3 günde bir yaralanma ile acile başvuruyor. Şimdi bunu ben hekim olarak bilmem. Acilde zaten 500 tane hasta var. Geldi, hemen onu muayene edeyim, tedavi edeyim diye düzenlerim. Özgeçmişi çok sorgulamam. Sorgulamazsam bu çocuğun işte kayıtlarına da bakmazsam bir sene içinde 7 kere travmayla acile geldiğini görürüm. 7 kere gelmişse bunda bir problem var arkadaş. 1 olur 2 olur hadi de 7 kere niye olacak? Anne baba bir hikaye veriyor ama biri işte çocuk koltuktan düştü, öbürü masadan düştü diyorsa bir şüphe uyandırmakta fayda var. Çocuğu biraz inceliyorsunuz, kafasında anlamlı anlamsız 40 tane toka var, kurdele var, şapka var uygunsuz havada. Kaldırıp baktığınızda onun altı mor, öbürünün altında yanık izi var, bilmem ne var. Profesyonel kişiler oluyor çünkü bunlar. Hani hekim açısından da anlamlı, konu komşu açısından da anlamlı bu. Çocuk işte 5 kere acil travmayla gelmiş, her seferinde bunun abisi çok yaramaz, o dövdü denmiş. Ya bir abi kardeşini 5 kere dövmez, dövüyorsa abide de problem var. Ama genellikle anne babadan şiddet görülüyordur. 18 yaş altı diye ona atılıyordur suç. Korunaklı bölgelerde morarmalar, yaralar vesaireler görülüyorsa çocuk... Hani bakıyorsunuz gözünüzün önünde çok acı verecek bir şey oldu. Düştü, çarptı, bir şey oldu. Gıkını bile çıkarmıyor garibim. Ya da daha elinizi uzattınız. Yani böyle severek yanağına bir şey yapacaksınız. Yani yanağından okşar gibi vuracaksınız çocuğa. Çocuk kendini yerlere atıyor. Bir tuhaf bir durum yani. Çocuk sevinme tokadını anlar. Yani tokattan bahsedeyim. Yanağına vurdunuz elinizi. Çocuk anormal tepki gösteriyor. Bu çocuk demek ki bu tokat usulüyle bir can yanılması gördü. Böyle durumlarda uyanık olmakta fayda var. Çocuğun vücudunda bir şekili alan bir lezyon var. İşte en çok ne oluyor? Kızgın bir maşa değdirilmiş. Bir çatal saplanmış. O benekler birbirini takip ediyor. Bir sigara yanığı her yerden tanınabiliyor. Çocuğun üzerine ütü bastırılmış. O ütünün o sivri ucu hep görülür yani. Bir kim bunu gördü mü direkt tanıyor. Radyomuz dinleyenlerin çıkmaz ama bir şekilde bir sapık bundan haberdar olacaksa biz onu kaçırmıyoruz, haberi olsun yani.
Eyvallah.
Saklanmaya çalışılan şeyler özellikle çocuğun üzerinde 3-5 tane bant yapıştırılmış. Ya bir çocuk bu kadar bantı niye yapıştırsın? Altını açıp bakıyorsunuz her tarafta yara bere. Saklanmaya çalışıyor bunlar.
Evet.
Ama özellikle istismarın sık görülen 3-4 şekli var. Biri fiziksel istismar, biri cinsel istismar, biri duygusal istismar, biri de ihmal bahsinde anlaşılıyor. Burada belki en çok fiziksel istismardan bahsetmek lazım. Çünkü ihmal dediğiniz zaman ihmali ölçemezsiniz. Yani TSE'ye bağlı olarak benim 4 çocuğum var. 3'ü okul çağında, biri eğitim çağının öncesinde. İşte okul çağındakilere 1 saat 18 dakika, okul çağından önceki 72 dakika ayır diye bir şey denecek hali yok doğal olarak. Bunu ölçemiyoruz maalesef. Sonra bir de mesela ihmalle ilgili olarak ekonomik istismar bahsi var. Çalıştırılan çocuk meselesi var. İşte çocuklar çalıştırılmamalı. Çocuklar eğitime sevk edilmeli. Tamam da ya işte baba yok, anne sakat, bir bakacak 15'e çocuk çalışıyor. Bunları hep ayrı ayrı konuşmak lazım. İhmal, istismar, ekonomik istismar bahilletleri burada gündeme geliyor. Ama biz bir çocuk hekimi olarak bizi ilgilendiren kısmı özellikle fiziksel istismarlar. İşte şiddete maruz kalmış çocuklar. Mesela bunların internete girseniz çok dehşet resimleri var. Hani evet. Baktığınızda içiniz kalkıyor adeta. Bu konuda dediğim gibi hekime düşen vazife var. Anne babaya düşen vazife var. Konu komşuya, çevreye düşen vazifeler var. Ama neticede tıp profesyonellerini ilgilendiren bu konu, bir konu esasında bu. Burada toplum olarak hani çevremizden mesulüz. Komşumuzun çocuğundan gelen seslerden mesulüz. Komşumuzun çocuğunun anlamsız hareketlerinden mesulüz. Dediğim gibi şefkatli yanağına hafif vurmak istediniz. Çocuk kendini yerlere atıyorsa bir tuhaflık var diyeceksiniz. Çocuğun anlamsız morluklarına, çürüklerine dikkat edeceksiniz. Bir de işte bakıyorsunuz anne baba çok düzgün, çok ilgili alakalı problem yok ama çocuk okulda şiddete maruz kalmış. Bir üst sınıf öğrenci tarafından. Yok Allah'ınıza böyle bir şey kalmamıştır ama uygunsuz öğretmen davranışı. Dayak bir disiplin metodu olarak kullanılmıştır okulda.
Maalesef.
Bunları görüyoruz. Bu konuda hiçbir meslek grubu, hiçbir şey kendi üstüne bir şey alınmamalıdır. İnsanlar yapıyor bu yanlışları. Bunun mağduru da çocuklar oluyor. O yüzden ya bizi bu konuda değerlendirmeme öğretmenler bu değil arkadaş. İnsansa bu öğretmen, bunların içinde psikopat çıkıyor arkadaş. Bunların içinde ahlaksız insan çıkıyor. Doktorun içinden, ana babanın içinden çıktığı gibi çıkıyor. O yüzden hani bu istismar ve ihmal mevzuu maalesef hani böyle şahıs bazında, hasta bazında konuşulması gereken şey ama bizim toplum olarak bilinçlenmemiz gerekir. Konu komşunun, yeğenin, işte okul arkadaşının çocuğuna da sahip çıkmamız gerekir. tutup burada kimse casusluk yapsın, birbirine ithamda bulunsun, suizanda bulunsun demiyoruz ama herkes de uyanık olsun diyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten bizim de şu sıralar kanayan bir yaramıza değmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programında son olarak çocuk istismarlığından bahsettik. Gerçek istismar nedir? Biz hangi davranışlara istismar diyoruz? İstismar gören çocukların oranı ne kadardır? İstismara karşı neler yapılmalıdır gibi soruları değerlendirdik. Kıymetli doktorumuz, doçent doktor Fırat Erdoğan bunları bize açıklamış oldu. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Programımızın sonuna gelmiş olduk. Bir Nefes Sıhhat programında tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.